Karar TV'den herkese merhaba. Ben Semra Alkan. 40 dakika programıyla karşınızdayım. Siyasetten ekonomiye, dış politikadan sağlığa birçok konuyu konuşmaya devam ediyoruz. Bugün yine sıcak gündemi konuşacağız. Hemen konuğumu sizlere tanıtmak isterim. Bugünkü konuğumuz gazeteci Murat Sabuncu. Murat Bey, hoş geldiniz.
Teşekkürler Semra Hanım.
Nasılsınız? İyisiniz?
Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Var olun.
Çok teşekkür ederiz bizler de. Biliyorsunuz siz de zaten çok yoğun şekilde takip ediyorsunuz. Hı. Çok ciddi bir sıcak gündemin içindeyiz. Çok ciddi iddialar ortada. Sedat Peker'in iddiaları. Birçok konuyla ilgili konular, olaylar. Günlerdir zaten bizler konuşuyoruz. İsimler Sezgin Baran Korkmaz, Cihan Ekşioğlu, Korkmaz Karaca, İçişleri Bakanı Mehmet Ağar gibi birçok isim geçiyor. Olaylar, iddia tabii bunlar ama silah ticareti, uyuşturucu ticareti, kriminal suçlar vesaire birçok olay var. Siz bu genel bu iddiaları başından itibaren nasıl değerlendiriyorsunuz, nasıl okudunuz?
Tabii bizim gazeteci olarak sizin de hem Karar TV'de hem Karar Gazetesi'nde yaptığınız gibi her iddiayı alıp ortada konuşmak değil de hani bunları bölümlere, kısımlara ayırarak anlamak ve anlamlandırmak gibi bir görevimiz var. Şimdi ilk başından Sedat Peker'in anlattıkları üzerinden ve buna kısmen verilen cevaplar üzerinden şöyle bir durumla karşı karşıya Türkiye. Ortaya atılan iddialarla ilgili mesela İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nunla ilgili ortaya atılan iddialar var. AKP, MKYK üyesi Metin Külünk'le ilgili ortaya atılanlar var. Mehmet Ağar, AKP milletvekili ve Marmara Bölgesi sorumlusu. Nedir bunlar? Mesela Ağar'dan başlayalım. Bir marinaya çökme tırnak içinde iddiası ki hani bu çökme tanımı da ne yazık ki dilimize yapıştı ama hani çok insanın irite olduğu
yani
bir şey.
Yani boşta bir kelime değil, değil maalesef ama.
Hani orayı bir şekilde ele geçirme. Onunla ilgili ne oldu? Mehmet Ağar'la oğlu oradan çıktılar. Demek ki orada bir problem var. Yani legal, yasal bir şey olmuş olsa 50 bin tane cümle birisi söylese çıkmazsınız. Eğer sizin hakkınız da orada olduğunuz bir durum olsa oradan çıkıldı. Ama peki o iddiaya muhatap olan Mehmet Ağar yani AKP'nin Marmara Bölge Sorumlusu milletvekili ne yaptı? Hala görevinde duruyor. Veya Metin Külünk. Neydi ortaya atılan iddialar? Kendisi AKP MKYK üyesi. Dendi ki kendisi Sedat Peker'le Hürriyet Gazetesi baskını ve diğer konularda işte muhatap olduğu, milletvekilini, eski milletvekilini karakolda dövdürdü. Hatta biraz maddi konularla ilgili iddialar vardı. Cevaplanmadı, orta yerde duruyor. Aynen. Metin Külünk AKP MKK içinde devam ediyor. Sonra dönüyorsunuz İçişleri Bakanı'na bakıyorsunuz. Sezgin Baran Korkmaz Türkiye'yi terk etmeden, kaçmadan Türkiye'den bir gün evvel kara parayla Amerika'nın istediği, Türkiye'nin geri istediği kişi diyor ki bir gün evvel, kaçmadan bir gün evvel İçişleri Bakanı ile konuştu, görüştü diyor. İddia bu. Teyim de örttün ki burada da çıkarttınız Tolga Şardan.
Evet.
Yüksek güvenlik konusunda çok tecrübeli bir muhabirdir. Semra Hanım, Sezgin Baran Korkmaz o gün İçişleri Bakanı ile görüşmeyi beklerken koridorda kimle sigara içtiğine kadar yazısını yazdı. Hiçbir şey yok. Yani iktidarın MKYK'sında karar noktasında, genel merkez genel başkan yardımcısı sorumlusu noktasında, kabinedeki bakan noktasında Bu tip somut elle tutulan, bakın diğer işte Binali Yıldırım'ın oğluna falan filan bile gelmedik daha. Ama bu kadar somut konularla ilgili olarak hiçbir adım atılmıyor. Bir. İkincisi, bu adımlar atılırken dönüyorsunuz İçişleri Bakanı'nın anlattıkları var. Yani İçişleri Bakanı kendini millet olarak alıyor. Biliyorsunuz 2016 yılında İçişleri Bakanı oldu. Kendisinden evvelki bakanları, mesela Efkan Alay'ı, diğerlerini İtham edecek şekilde bazı konulardan bahsediyor.
Evet, o iki defa kkendisi programlara katıldı.
Katıldı oralarda. Hem TRT'de hem Habertürk'te. Gerçi açıklama değil de orada bir hani sunum vardı.
Evet,
ulusa sesleniş vardı. Ne yazık ki gazetecilerden kaynaklanmıyor bir kısmı bu arada ama bir ulusa sesleniş yaptı. Uyuşturucuyla ilgili her gün işte yüzlerce operasyon yapıyoruz, onu yapıyoruz anlatıyor. İyi de peki 2016'dan evvel ya da 2016'ya kadar yani 2002-2016 arasında eğer Türkiye böyle bir hat haline geldiyse bu hattın kurulmasındaki en büyük zafiyet olan kim? İktidar. AKP iktidarı. Yani Türkiye'de 20 yıllık iktidarı. Günde işte 100 tane yere baskın yapıyoruz. Peki nasıl rota haline geldi? Daha evvel niye günde 100 tane baskın olmuyordu? Tüm bunlar Semra Hanım teker teker cevaplanması gereken. Ama bugün Sayın Cumhurbaşkanı'nın grup toplantısı vardı.
Evet.
Meslek olarak tabii izliyoruz. Bütün bunları yalan, iftira, dış güçlerin oyunu olarak kendisi yapıyor, evet. Yorumluyor. Tabii şunu sormak lazım. Sizin kendi bakanınız diyor ki 10 bin dolar alan siyasetçi var. İktidardan olduğunu ima ediyor. İşte yok meclis başkanıyla konuştu, gitti, mektup verdi, mektup aldı. Hala isim yok. Sizin kendi bakanınız bunu
yani ifade ediyor.
Söylüyor açıkça. O ortada yok. Peki bu devam ettirilebilir bir süreç mi? Bana sorarsanız devam ettirilemez. Çünkü Türkiye'de artık insanlar, özellikle gençler demokratik, kendilerini ifade edebilecekleri huzurlu bir ortamda yaşamak istiyorlar. Artık iş insanları geleceği görebilecekleri, ne olacağını tahmin edebilecekleri ülkede yatırım yapmak istiyorlar.
Firmalarına çökülme korkusu olmadan.
Yani Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'la bir yayında konuşuyorduk. Şeyi söyledi. Yani vergi o zaman listeleri açıklanmıştı biliyorsunuz. Eskiden Semra Hanım hatırlarsınız siz de ekonomi gazetecilerde yaptınız. Vergi listesinde ilk ona girmek Türkiye'de bir onur meselesiydi.
Tabii, gurur duyulurdu.
Gurur duyulurdu. O listeler koca koca herkes ben birim, ben onun, ben yine. Türkiye'de vergi listesine bakıyorsunuz. İsmin açıklanmasını istemiyor. Niye insan ismin açıklanmasını istemez? İki sebebi vardır. Bir, paranızın kaynağından emin değilsinizdir. İki, ülke güvensizdir. Sizin çok para kaldığınızı gören ülkede işte çeteler belli. Kendileri de anlatıyorlar. Kaç çete var, nerelerde var falan filan. Size gelirler diye korkarsınız. Babacan da şey diyordu. İktidar da bir şekilde bizden bir şey isteyebilir, bize çökebilir korkusu olanlar var diyordu. Bir de böyle bir fotoğraf var. Dönüyorsunuz öbür tarafa bakıyorsunuz. İşte biliyorsunuz AKP'nin üyelerinin çokluğuyla Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKP Genel Başkanı övülüyor. Evet. Onun da aslında gittiğiniz yerlerde, ben oturan bir gazeteci değilim, pandemi dahil önlemlerini alarak Türkiye'yi gezen de bir gazeteciyim. Şunu görüyorsunuz, AKP'ye üye olmadan gıda yardımı alamıyorsunuz. Özellikle Anadolu'da AKP'ye üye olmadan iş bulma şansınız az. Yani AKP teşkilatlarına gidip bir şekilde üye olmanız, orada olmanız gerekiyor. Hani hep neyle Türkiye hep övündü yıllarca? Ya bu ülkenin cumhurbaşkanları, başbakanları, mesela Demirel bir köyden çıktı geldi.
Tabii.
Veya Recep Tayyip Erdoğan mütevazi bir ailenin, bir kaptan babanın evladıydı.
Yani halkın içinden geldiler.
Kalktı geldi, eğitim aldı. Bir şekilde Kemal Kılıçdaroğlu Dersim'den kalktı, büyük zorluklarla geldi. Yani ne düşünüyordu eskiden bu ülkenin genç evlatları? Ya ben çalışırsam, çabalarsam, anam babam fedakarlık yaparsa, beni okutursa, ben Türkiye'de bir şekilde bir yere gelirim, ülke yönetirim, bakan olurum, başbakan olurum, milletvekili olurum. Şimdi ne diyorlar insanlar? Ya biz gençler özellikle, okudukça canım yanıyor. Benim de bir evladım var, 25 yaşında. Baktıkça o memleketi bizim gibi çok seviyor. Tabii bizler bir türlü evlatlar seviyor. O burada kalacağım diyor. Bir sürü evlat diyor ki gitmek istiyorum. Niye?
Gitmek istiyorlar.
Bu şimdi bir de Semra Hanım şöyle de bir durum var. Yurt dışına gitmek isteyenler hani Türkiye'de nereye gitmek istiyorlar ki, buna Türkiye'nin muhafazakar kesiminin evlatları da dahil. Diyor ki Avrupa ülkesine gitmek istiyorum. Yani Fransa diyor, Almanya diyor ya da Amerika diyor. Ama kimse Orta Doğu'daki herhangi bir ülkeyi, yani İran'ı, Suudi Arabistan'ı falan filan saymıyor.
Ama
buradan
yani
orijinleri kötülemek için
özgür bir ortamda yaşamak
yani
istiyorlar.
Yani buradan şunu, Türkiye'deki insanlar bir Orta Doğu ülkesi olmak istemiyorlar.
Tabii.
Ama Türkiye'yi siz Orta Doğu ülkesi şekline, ekonomik olarak, yönetim şekli olarak, siyasi olarak döndürmek isterseniz, o zaman genç diyor ki ben burada kalmam. İnancını gider her yerde yaşar. İnanç özgürlüğü vardır. Onu her yer, ama şimdi bu insanlar diyor ki biz gitmek istiyoruz. Ya gitmesinler, kalsınlar, görsün iktidarı da muhalefeti de bu gençler burada demokratik bir ortamda yaşamak istiyorlar. Ama şu anda bir demokrasi yok Türkiye'de. Çok böyle bir kaptırdım gidiyorum ben size.
Estağfurullah. Peki bu kadar şimdi iddialar, paralar uçuşuyor. Yani çok acayip iddialar var, evet. Açıkçası. Çok ciddi iddialar var ve ciddi bir anlamda da bir suskunluk sarmalı, evet. Yaşanıyor. Özellikle,
evet.
Ankara'da.
Evet.
Buna ne dersiniz? Yani Ankara'da hükümette, yani sadece işte söylenen iftira, işte devlete yapılan ne diyelim saldırı. Bu açıklamalardan başka bir şey yok. Sizin biraz önce söylediğiniz isimler, yani bazı net iddialar da var, evet. Açıkçası, ama böyle bir suskunluk sarmalı içindeyiz.
Evet. Tabii siz doktora da yapmış bir insan olduğunuz için suskunluk sarmalını şöyle biliyorsunuz. 1970'ler Alman siyaset bilimcisi Norman'ın, evet. Ortaya attığı bir şey. Suskunluk sarmalı özellikle insanların...
Suskunluk sarmalı teorisi aslında.
Evet, teorisi. Suskunluk sarmalı aslında insanların kendi fikirlerini söylediği zaman toplumdan dışlanabileceği ya da cezalandırılabileceği endişesiyle geri çekilmesi anlamına geliyor. Fakat Semra Hanım, bir süredir o sarmal sanki bir şekilde kırılmaya başladı diye düşünüyorum ben. Yani her geçen gün daha fazla insan konuşmaya başladı. İtiraz etmeye başladı. Neden? Bu geç oldu ayrı bir şey. Ama şöyle bakalım. İktidar özellikle 2016 sonrasında Türkiye'deki pek çok kitleyi hedef göstererek kendi gibi düşünmeyen iftira attı. Şimdi dünyadaki otokrasilerde, tam demokrasi olmayan ülkelerde şu yapılıyor. Öncelikle yargıyı ele geçirmeye çalışıyorsunuz Semra. Çünkü yargı çok önemli. Bir de medyayı ele geçirmeye çalışıyorsunuz. Yargıyı ele geçirdiğiniz andan itibaren insanlara Türkiye'de de olduğu gibi uydurma iddianamelerle iftira atıp hapse atabiliyorsunuz. Gazeteciyi, siyasetçiyi. Yargıyı konjonktür olarak kullanabiliyorsunuz. Bugün Türkiye'de ne yazık ki namuslu, şerefli, savcısı yok mu bu ülkenin? Yüzlerce. Hakimi yok mu? Yüzlerce. Ama çoğunluğu iktidarla bir şekilde ya işbirliği yapmış veya korkusuyla ya sürülürüm ya da iftiraya uğrarım diye susan ve iktidarın istediklerini yapan kişiler. Bakın size iki tane somut örnekle gideyim ki şu anda Peker'in anlattığı isimler üzerinden görüyorsunuz. İşte bir tane bölge idarede mahkemesi başkanı, işte mal varlığı, bir otel, Paramount Otel'de işte kalma hikayesi.
O otelde kalmayan bir
kalmayan ne yazık ki gazeteci isimli insanlar, siyasetçiler ki o oteller dünyada aslında benzerleri var. Yani bu tip görme, görülme ve iş bitirme otelleri de var bunlara. İşte mafyöz ülkelerde falan bu tip otellerde kaldırıyorlar sizi. İyi olan orada insani ilişkileri tırnak içinde. İnsan değil de tabii ticari ilişkileri geliştirip onun üzerinden bir şey yapmak. Şimdi bir diyor ki bir tane hakim çıkıp ben diyor yani bir arabam var 314 bin liraya aldım diyor. İşte gidin bakın savcının hakimin %25'inin benden daha lüks arabası var diyor. Şimdi ki meslekler var. Semra Hanım, gazetecilik öyle, yargı öyle. Bu mesleklerde para kazanamazsınız. Çok açık ve net size söyleyeyim. Bir gazetecinin, bir savcının, bir yargıcın villası, evi, arabası falan filan varsa soracaksınız.
Evet, orada bir soru işareti.
Çünkü bu meslekler namus için, memlekete, kamuya hizmet etmek için. Çünkü gazeteci mesela kamu görevlisi. Savcı, hakim öyle. Olamaz. Şimdi bakın Cumhuriyet iftirası atıldığı zaman Cumhuriyet Gazetesi'nin yönetici ve yazarlarına yani bizlere şöyle bakıldı. Kısaca anlatayım size. Bir, hayatımız boyuncaki tüm banka hesaplarımız. Tüm. Hayatımız boyuncaki tüm kredi kartı hesaplarımız. Hayatımız boyuncaki tüm aldığımız sattığımız varsa benim yoktu. Ev ve arabalar. Hayatımız boyuncaki tüm mali işler bizim değil. Anamızın, babamızın, evladımızın, kayınpederimizin, birincilerdeki herkesin, yakınlarımızın. Hatta bir arkadaşımızın 42 sene evvel boşandığı eşi. Bir arkadaşımızın 5 yaşındaki kız çocuğu. Böyle araştırıldık biz. Masak baktı, istihbarat baktı falan filan. Peki bugün aynı masak, Sezgin Baran Korkmaz hikayesi. Dönüyorsunuz, bakıyorsunuz. Ha, bu arada onu da parantezi şöyle kapatayım Cumhuriyet'le ilgili. Hiçbirimiz hakkında nokta kadar maddi manevi bir şey bulunamadı biliyorsunuz ve haberlerden dolayı bize konuşuldu. Ha, bir tane şey bulundu. Bizim arkadaşlardan bir tanesi ETS turu aramış. Şimdi bakanın var ya, meşhur bakanın. Orasının soruşturması varmış. Onu aradığı için düşünebiliyor musunuz rezalet ya da bir parkeci falan. Geçiyorum. Bizim böyle Türkiye'deki tüm gazetecilerin.
Sezgin Baran Korkmaz dediniz. Kendisi yıllarca başarılı iş adamı şeklinde PR'lar yapılmış.
Bu ilk mi Semra Hanım? Rıza Sarraf denen İran'ın parasını getirip aklamaya çalışan insanla bu ülke iktidarı protokolde oturtmadı mı bu insanı? Bu ülkede şu anda genel başkan vekili olan Numan Kurtulmuş'un elinden ödül almadı mı Rıza Sarraf? Veya şu anda iktidarın propaganda aygıtı A Haber'de arkasına Türk bayrağı konulup Rıza Sarraf saatlerce konuşturulmadı mı? Ne kadar başarılı, ne kadar iyi insan aslında denmedi mi?
Ya da Sezgin Baran Korkmaz'ın savunma sanayi başkanı ile resmi.
Sezgin Baran yani Korkmaz'ın savunma sanayi başkanı resmi. Paramount Otel'deki şeyleri. Şunu söylemeye çalışıyorum.
Savunma sanayi de ne kadar stratejik bir alan açıkçası.
Kesinlikle katılıyorum size. Şöyle bir şey bakın. Bütün bunların hesabı verilmek zorunda. Bütün bunlar en ince ayrıntısına kadar araştırılmak zorunda. Peki kim araştıracak Semra Hanım?
Yani yargı araştıracak. Sessizlikte nasıl olacak bu?
Yargı araştıracak. Türkiye'de 22 bin tane savcısı ve hakimi var bu ülkenin. Cumhuriyet savcısı var, hakimleri var. Bir tanesinin mi ya? Bir tanesinin mi? Ya bir dakika ya, bu kadar belge, bu kadar bilgi. Çünkü biliyorsunuz onlar fiilen harekete geçmek durumunda. Taha Akyol hukuk mezunudur. Kararda sık sık da yazıyor. Bir tane ülkenin vicdanlı, korkusuz bir savcısı, hakimi olmaz mı? Hep beraber geri çekilip seyredilir mi? Bu neyin korkusu? Bazen siz de gazetecisiniz, ben de. Herkesle konuşuyoruz biz. İşte bazı AKP milletvekilleri diyor ki ya işte bize iftira atabilirler. Aslında gideceğiz, rahatsızız ama iftira. Ya bu ülkede on binlerce insana iftira atıldı. On binlerce insan işsiz kaldı, güçsüz kaldı, ekmeksiz kaldı. Onlar ne yaptı? Onların günahını, siz yani sizin korkunuz ne? Veremeyeceğin hesabınız varsa gidersiniz, itiraz edersiniz, bir şey söylersiniz ama susarak, sadece kendinizi korumaya kalkarak.
Ben geçen de bu örneği vermiştim. Örneğin bu 750 milyon dolarlık kredi Demirören grubu ile ilgili. Yani burada eğer ödendiyse dekontlar hemen ortaya çıkarılır. Yani bu kadar basit aslında.
Türkiye'de Semra Hanım şu vardır. Ticari sır numarası yaparlar. Ben tabii meslek hayatım 30 yılı geçti. AKP iktidarı 2003 yılında mecliste bir yolsuzluk komisyonu oluşturmuştu. Bugün galiba Elif Çakır da yazdı, kararda evet. Bu konuyu yazdı. Yolsuzluk komisyonu oluşturmuştu. Cemil Çiçek o zaman onun cümlelerinden de alıntı yapmış bugün. O komisyonda hep şundan AKP ilk kuruluşunda yakınmış. Sıcağı sır diyorsunuz ama hani bu olmaz, görmemiz lazım. Bir şey yapılıyorsa, bir yolsuzluk yapılıyorsa ki o dönemde vardı. Şimdi tabii işin berbat noktası kara para aklama konusuyla ilgili bizatihi orada olan insanın Türkiye'de saygın zannettiğimiz iş insanlarıyla nasıl ilişkide olduğu. Bir. İki. O saygın iş insanlarının devletle ilişkide olup nasıl o borçları noktasında bir şeyleri halletmeye çalıştığı.
Yani sanki şimdi medya, siyaset, yargı, ticaret
iç içe
hepsi
geçmiş.
İç içe tabii, geçmiş vaziyette.
Tabii. Aynen öyle. Aynen öyle Semra Hanım. Ve tabii burada şöyle bir şey var. T24 için Stanford Üniversitesi'nden Profesör Ali Yaycıoğlu ile bir konuşma yaptım.
Evet.
Önemli bir tarihçi, önemli bir analisttir. Şöyle bir şey söyledi. Türkiye'nin restorasyon değil, ancak yeniden yapılandırılması lazım. Yani kurumlarıyla, efendim yapılanma hukukuyla, anayasasıyla. Yani hani diyoruz ya, biz zaman zaman konuşuyoruz ya, işte Türkiye bu seçimlerle beraber güçlendirilmiş parlamenter sistem isteyenlerle beraber bir yere doğru gidecek. Oraya geldikten sonra Türkiye biraz gidecek, sonra esas seçimleri yapacağız falan. Bu olmaz, bu Türkiye'yi kurtarmaz Semra Hanım. Yani öyle bir çöküş var ki şu anda. Kurum kalmamış, o kurumlarla liyakat yönetecek insan kalmamış, bunu sorgulayacak gazeteci kalmamış, şeffaflık kalmamış. Demin ki Masak eksik kalmasın, bizleri soruşturan Masak evet. Var ya. Şimdi Sezgin Baran Korkmaz'la ilgili bir soruşturma var. İstanbul Cumhuriyet Savcılığı o soruşturma yapıyor. Bu ekranlarda da konuştunuz. İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nın isteğiyle mallara tedbir konuyor. Sonra Masak'tan rapor isteniyor. Masak'tan tırnak içinde rapor geldi diye bir suç ceza mahkemesi şeyi kaldırıyor. Tedbiri kaldırıyor. Sezgin Baran Korkmaz'ın tedbiri. Hepimiz dedik ya, Masak'a bak demek. Nasıl rapor verdi? Nasıl bu kadar kısa sürede? Ama aradan 25 gün geçti, sonra Masak şöyle bir açıklama yaptı. Biz o mahkemeye giden ilk raporda bu işi araştırmak için kişi atadık demiştik aslında dedi. Yani rapor falan filan yoktu. Ha, bakıyorsunuz olmayan Masak raporuyla, daha biz birisinin soruşturma yapsın diye atadık denilen raporla Sezgin Baran Korkmaz'ın bir gün sonra mallarındaki tedbir kalkıyor. 10 gün sonra yurt dışı yasağı kalkıyor. Bu kişi apartman yurt dışına gidiyor. Evet. Malları da peyderpey sattığı ortaya çıkıyor. Peki o dönemdeki bu karara imza atan savcılar nerede? Hakim nerede? Türkiye'de Anayasa Mahkemesi'nin verdiği kararı tanımayan hakim şu anda Yargıtay üyesi. Anayasa Mahkemesi'nin verdiği kararı tanımayıp karar alan hakim Yargıtay üyesi. Türkiye'de bütün siyasi soruşturmalarda imzası olan savcı, İstanbul Cumhuriyet Savcısı, Yargıtay'ın kapısından geçmeden Yargıtay kontenjanından Anayasa Mahkemesi'nde.
Şimdi bu isimler, siz de söylüyorsunuz işte Korkmaz Karaca, Sezgin Baran Korkmaz, Ekşioğlu vesaire, Sedat Peker zaten iddiaları sıra sıra söylüyor açıkçası. Burada bir oligark bir yapım var. Yani bir iç içe geçmiş, biraz önce söyledik, medya, siyaset, yargı, ticaret hepsi bir iç içe geçmiş durumda. Hani normalde piyasalarda oligopol bir piyasa deriz. Bir oligark yapım var. Tabii bu
biz,
nedir?
Oligarkları en son tabii Rusya'da, Rusya'nın dağılmasından sonra biliyorsunuz.
Evet.
Duymuştuk oligarklar. Sonra oligarklar Putin'le ters düştü bir kısmı. Hapse girenler oldu, kaçıp kurtulan oldu,
yani
anlaşan oldu.
Nasıl bir cesaret bu kadar şeylerin yapılması, edilmesi?
Şimdi Semra Hanım, yani şöyle bir şey var. Türkiye'de 21B diye bir ihale maddesi var. 21B şu. Çiğdem Toker hem Cumhuriyet'te hem Sözcü'de bunun üzerine çok yazdı. Kitabı var hatta. 21B şu Semra Hanım. Aslında devletin büyük ihaleleri şeffaf, açık ihalelerle yapması gerekiyor. Ama son dönemde özellikle bu 5 tane meşhur var ya, müteahhit, hep her şeyi alan. Onların çoğu 21B. Yani 21B şu. İzleyenlerimiz de hatırlatmak için söylüyorum. Devlet savaş halinde, olağanüstü hallerde kendisi davet edip, yani siz gelin konuşalım deyip o kişilerle pazarlık yapıp ihaleyi verebiliyor. Türkiye'de son dönemde pek çok ihale 21 Bey ile.
Hatta Çiğdem Hanım'ın teslim gitti. Bugünkü yazısında da Kanal İstanbul'la ilgili aynı şekilde, gizli şekilde yapıldığını yazmış.
Çiğdem şunu yazmış. Bu İstanbul, Kanal İstanbul hattında yer değiştirmesi gereken elektrikten tren hatlarına kadar pek çok yer var. 3,5 milyar liralık bir ihale yapılıyor. Ve oraya da yine aynı kişiler, aynı isimler, pazarlık usulüyle, açık değil. Bilmiyoruz. Yani mesela şöyle bir şey. Yine karardan İbrahim Kahveci'ye atıfta bulunacağım. O çok iyi bir şekilde üstüne getiriyor. Ya Türkiye'nin yolları, köprüleri, havalimanları 1-2 yılda kendini finanse edebilecek bu yerler için Türkiye 10 yılını, 15 yılını, 20 yılını bu müteahhitlere para kazandırmak üzerine geçiriyor. Türkiye'de pandemide her şey durdu ama bu müteahhitlere ödenecek paralar durmadı.
Evet, inşaat durmadı.
Öyle bir mesela, şunu mesela kime sorduk? Zafer Havalimanı çok meşhur.
Evet.
1.3 milyon kişi yılda geçecek derken geçen sene 20 bin kişi geçti. Ondan evvel hadi pandemi vardı. Ondan evvel pandemi yokken 50 bin kişi geçti. Aradaki 1 milyon 250 bin kişinin geçemediğini, geçmeyeceğini hesaplamayan insanlara biz sormayacak mıyız? Veya aynı şekilde Semra Hanım köprüler.
Ki bu paraları biz ödüyoruz.
Biz ödüyoruz. Bizi kefil. Bu köprüler. Veya bugün işte sizin manşet. Evet. Cumhurbaşkanının söylediği söke söke
güvence lazım.
Evet, Bahçeli'nin meşhur lafı dün. Ama düşünebiliyor musunuz? Bir ülke düşünün, bir ülkenin cumhurbaşkanını düşünün. Başka bir ülkenin gelip sizin elinizden söke söke bir parayı alabileceği üzerinden bir söylem getiriyor. Daha da vahimi bu kişi ve bugün dün o konuşan güvence diyen kişiler Türkiye'yi yerli ve millilik üzerinden bir şekilde dizayn etmeye, anlatmaya çalışıyorlar. Siz nasıl yerli ve millisiniz ki bir ülke bir dakika bizden evvel yapılmış bile olsa biz bakacağız burada ne var, nasıl bir anlaşma bu? Gerekirse ödemeyiz dediği zaman birisini söke söke alması noktası gündeme gelecek. Ki bu ekranda da başka yerlerde de hep konuştuk. Peki Semra Hanım, Hariri bu ülkenin telekomunu alıp 5 milyar doları cebine koyup zarar içinde telekomu bırakıp yurt dışına giden o Hariri. Peki siz Sayın Cumhurbaşkanı niye ondan söke söke almıyorsunuz?
Bugün İbrahim Bey'in yazısında.
Evet.
Var
yine o var. Günlerdir konuşuyoruz. F-35'ler.
Evet. 1,5 milyar doları verdik.
1.4 milyar doları yaklaşık verdiniz. Oradaki 6 tane Türkiye'nin uçağı var. Hak ettiği uçak var.
Ki alamadık.
Siz S-400 anlaşması yaptınız. Yani stratejik olarak bu da bir hataydı. Tartışılır. Hadi yaptınız.
2,5 milyar doları verdik.
Oraya da verdiniz. Şimdi F-35'ler elinizde vermiyor. Söke söke alın. S-400'ler. Kullanın. Kullanamıyorsunuz. Niye NATO?
F-35'te bir de know-how. Onu da maalesef.
Türkiye F-35'ler ki yeni nesil savaş uçağı diyorlar biliyorsunuz. Üretici ortaklarından bir tanesiydi. İkincisi F-35'lerde Türkiye'deki yan sanayi ve sanayi 10 milyar dolarlık bir satış yapabilecekti. Tamamen dışlandınız siz şimdi.
Yani
burada.
Teknoloji aslında ne kadar şu dönemde önemli.
Evet.
Teknoloji geliştirmede bizim için çok savunma sanayi zaten önemli, çok stratejik.
Evet.
Böyle bir şey maalesef bu fırsatı kaybediyoruz. Hem de para cebimizden gidiyor bir taraftan.
Tabii ama tabii Semra Hanım, ben hep şunu düşünüyorum.
Yani kazan kazan sözü vardır yani, evet. Win-win. Biz her yerde kaybet kaybet, evet, durumu yaşıyoruz.
O kesin ama... belki tekrar para kazanabilir bu memleket, ki kazanacaktır.
İnşallah.
Bu memleket tekrar ayağa kalkacaktır. Ondan şüphem yok. Ama biz insan olarak pek çok şey kaybediyoruz Semra Hanım. Yani onun nasıl yerine konulacağıdır esas sorun. Yani tabii ki demokrasi, insan hakları ama insan olarak değer kaybediyoruz. Şöyle bir şey düşünün. Yani işte asker millet, en önemli ihraç balı Soros'un meşhur tartıştığımız yıllarca askerleri ordusudur. Türkiye Afganistan'la ordusunu göndermek üzerinden pazarlık yapıyor.
Evet.
Türkiye ordusuyla dünya üzerinde, Türkiye memleketlerin orduları çok önemlidir. Memleketler ordularını severler. Ama memlekette bilim konuşmuyoruz, edebiyat konuşmuyoruz, sanat konuşmuyoruz, spor konuşmuyoruz. Ordu, silah, gitme, gel. Ya bir dakika, hani bilim? Peki size soruyorum, Türkiye'nin nerede bilim insanları? İlacı keşfeden, bütün dünyayı pandemiden kurtaran
yurt dışında Uğur Şahin,
Özlem Türeci Almanya'da. Nobel Kimya Ödülünü alan beyefendi Amerika'da. Darhan Hocamoğlu, Türkiye'nin en zeki ekonomi ustalarından bir tanesi Amerika'da. Ali Aycıoğlu Amerika'da. Almanya'da göğüs kanserine karşı o meşhur şeyi bulan hanımefendi Almanya'da. Yüzlerce bilim insanı, yani bilim insanları Türkiye'de doğmuş, Türkiye'de büyümüş bir şekilde yurt dışında. Gençler yurt dışına gitmek istiyor. Biz ne konuşuyoruz? Silah, silah, savaş, savaş.
Ya da işte o firmaya çökmüşler. O
oraya gitmişler.
O onu aramış, şu olmuş, bu olmuş
yani,
maalesef.
Yani bunun içinde dün bir tane Amerika'dan hoca vardı. Ben her sabah gittiğim bir kahve var orada. Bir bardak kahve içip güne başlıyorum. Hoca geldi. Amerika'da yaşıyor. Türkiye'ye dönmek istiyor. Twitter'da çok ünlü bir aslında hoca. Covid konusunda falan filan Twitter atıyor ama izin almadığım için adını söylemeyeyim. Şu anda Semra Hanım robotlar yapıyor. Bu yaptığı robotlar...
Kendisi mi?
Evet, kendisi. Ha. Evet, böyle bir ekip kurmuş. Bu yaptığı robotlar insanlarla bir ağrısını anlıyor, konuşabiliyor. Yüz halinden yeni yaşlılara ve hastalara yeni robotlar üretiyor. Süper zekalı bir insan. Onu keşke Türkiye'de üretebilse, keşke o fırsat Türkiye'de ona verilebilse. Veya 2-3 sene evvel Koç'un bilim ödülünü alan bir hocamız var. Kertenkelelerden hareketle insan vücuduna, kertenkeleler biliyorsunuz yapışır ya bir yere.
Evet.
İnsan vücuduna, kanserli insan vücuduna küçücük bir hap yutuyorsunuz kertenkeleler gibi. Sizin kanserli hücrenize gidiyor, onu tamir ediyor. Acınız yok, eskisi gibi direkt doğrudan o hücrelere gidip yok ediyor. Bir şey keşfetmiş. Max Planck'ta Almanya'da. Hepsi yurt dışında. Çünkü Türkiye'yi biliyorlar. Yani
çünkü şöyle, çok özür dilerim, gireceğim. Ya buradaki iklim o kadar ağır ki, aynen söylüyorsunuz. Sizin de söylediğiniz gibi işte silah, iddia, o onu demiş, o ona o parayı göndermiş. Evet. Yani sistemsizlik aslında. Burada evet, ciddi anlamda hep biz şahısları konuşuyoruz. O şöyle söylemiş, bu böyle söylemiş. Evet. Sistem olmayınca kurallar, kaidelerde sıkıntı olduğu için biz kişiler üzerinden dönüyoruz ki teknoloji tarafına çok ben de katılıyorum. Evet. Bu programlarda da ara ara söylüyorum ben de. Şimdi şu an çok ciddi anlamda teknolojide bir dönüşüm yaşanıyor. Çin ve Amerika'da burada çok ciddi rekabet var. Yani o yurt dışında aslında çok acayip işler oluyor. Biz kendi içimize kapandık. Şu iddia, bu iddia, bunlarla ilgili konuşuyoruz. Şöyle, Bilim ve Teknoloji Ofisi Amerika'da, hı hı, ofisinin başındaki kişi diyor ki İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana ülkemiz bilim ve teknoloji açısından en önemli anda duruyor diyor.
Evet.
Yani Amerika bile bunu söylüyor.
Evet.
Ki çok ciddi bir dönemeç diye ben hep bunu ifade ediyorum. Dünya da çok ciddi dönemeç içinde, Türkiye'de. Ama biz bunları ne kadar görüyoruz?
Evet.
Yani bu bilim adamları maalesef yurt dışına kaçıyor. Buradaki iklimden dolayı.
Tabii. Şöyle bir şey var Sebra Hanım. Yani bu iktidarın elinde aslında çok fazla anlatacağı hikayesi kalmadı. Hiç kalmadı aslında da. O zaman ne yapıyorsunuz? Din üzerinden gidiyorsunuz. O zaman milliyetçilik üzerinden gidiyorsunuz.
Kimlikler.
Kimlikler, kimlik siyaseti yapıyorsunuz.
Evet, ideolojiler.
Yani din çok saygı duyulması gereken bir şey. Ama evet, insanın içinde yaşadığı, insanın kendi kendini halletmesi gereken bir şey. Ama bu ülkenin birlikte yaşam koşulları anlamında giderek daha fazla kitleyi ötekileştirmek, hedef göstermek. Yani Türkiye'de 6 milyon oyu olan HDP'yi kriminalleştirdiğiniz, hedef haline koydunuz. Gittiler bir kadını katlettiler, genç bir,
evet,
kadını orada. Şimdi onun yanına CHP'yi itmeye çalışıyorsunuz. Neymiş? İşte Millet İttifakı'nı dağıtacağız. Bakın, mutlaka onların içindeki akil insanlar da vardır AKP'li. İyi insanlar, MHP'de iyi insanlar da vardır. Peki onlar şunu görmüyor mu? Her şey oy değil. Biz 83 milyon insan bir arada yaşıyoruz. Barış için, demokrasi bu ülke, memleketi iyi yere götürmek için yan yana durmamız gerekiyor. Peki siz bunu görmüyor musunuz? Yani sürekli olarak işte HDP, CHP, işte bunlar terör.
Hatta bu arada Saadet Partisi'nde bir, orada da bir karışıklık
yaratma durumu. Oğuzhan Asültürk üzerinden evet bir şey yapmaya çalışıyorlar. Benim gördüğüm şey şu, çok açık ve net. Bu nokta sürdürülebilir değil. Yani Türkiye bir erken seçime gidecek. Bugün Sayın Cumhurbaşkanı gene söyledi, 2023'e kadar seçim yok, kim eder, evet, desin dedi falan. Ben öyle düşünmüyorum. Çünkü bu
zaman
tıkanma hali, yani mesela benim, ben tabii her gün bir program yapıyorum. Hani çok da etkilendim, hani ilginç bulduğum fikirler insanlar var. Mesela Bekir Ağır'dır, iyi takip ediyor. O 2022 sonbaharında olabileceğini düşünüyor. O verilere bakarak ben, hani işte yine sizindeydi galiba İbrahim Uslu.
Evet, bugün.
Bugün sizdeydi.
Sandık görevlileri.
Şeyi söyledi, evet, sandık görevlilerinin eğitimini AKP. Gerçi AKP her zaman şeydir yani, seçim bittiği günün ertesi günü çalışmaya başlar ama hani bu şey. Veya Cumhurbaşkanı'nın yaptığı konuşmalarda işte halkın arasında olun. Teşkilatına ve şeyler. Tabii AKP'nin teşkilatı kalmadı tabii yani. AKP bir kişinin, Tayyip Erdoğan'ın partisi ve hani ne teşkilat kaldı ne başka bir şey kaldı. Ama hani az zaman kaldı ama şunu söyleyeyim Semra Hanım. Hani Çetin Altan'ın meşhur lafı, enseyi karartmamamız lazım. Ben hiç umutsuz değilim. Bu ülkenin gençleri, kadınları...
Yani karanlıkların ardından aydınlık illaki gelecek.
Bir de o dediğimiz, artık her geçen gün daha fazla insan hakkı, adaleti söylüyor. Çünkü neyi gördü biliyor musunuz insanlar, Semra Hanım? Şunu gördüler insanlar. Ya arkadaş, işte siyasetçi, gazeteci, işte AKP gibi düşünmeyen hep hedefe kondu. Hukuksuzluklar uygulandı. Anlamadı insanlar. Ama şu anda hukuksuzluk herkesin kapısının önünde Semra Hanım. Ne demek? Hemen bir örnek vereyim. İkizdere.
Evet.
İkizdere'de o insanların kapısına kadar gitti o hukuksuzluk. Çünkü toprağına, suyuna, evine, ağacına sahip çıkmak isteyen insana karşı AKP sermayesinin bir temsilcisinin daha çok taş ocağı alsın diye hukuk tanımadan, mahkeme kararı beklemeden onların kapısına kadar gitmiş olması ve jandarma marifetiyle o insanların püskürtülmeye çalışmasıyla insanlar şunu söylediler. Evimde oturup başkasının haksızlığını görmezlikten gelerek kendimi ülkenin hukuksuzluğundan koruyamam. Bir gün hukuksuzluk başlarsa memlekette benim kapıma gelir. Bir gün torpille liyakatsız insanların işe alınması başlarsa benim alın terinde okuttuğum evladım işsiz bulamaz. İnsanlar bunları yaşamaya başladılar. İtiraz ediyorlar. Yani onur yürüyüşünde, Cihangir'de çocuklar korkuyor, atmayın bunu diyen insana, aşağı in diye bir mahalle kabadayısı gibi bağıran polis. Ya milletin polisi olması lazım bu insanların.
Hepimizin polisi.
Gırtlağına basan gazetecinin veya
Bülent
insanın.
Kılıç.
Evet, Bülent Kılıç'ın veya Boğaziçi Üniversitesi gencinin gırtlağına. Siz milletin polisi olmanız lazım ama bunlar göreceksiniz. Bunlar değişir. Bunlar dönüşür. Bir polyanlacılık yapmıyorum, yanlış anlamayın. Ama bu ülkenin vicdanı bir gün sandıkta bu insanlar şunu söyleyeceklerdir. Ya daha çok demokrasi. Ben başı açık, başı kapalı, inançlı, inansız, Türk, Kürt beraber yaşamak istiyorum. Evet. Kardeşim ötekileştirme. O benim kardeşim, o benim eşit yurttaşım diyeceği günler gelecektir. Ve bugünlerin gelmesi için de sizin, benim, her geçen gün daha fazla insanın demokrasi talebini, hukuk talebini dile getirmesi, demokrasi içinde tabii, dile getirmesi gerekmekte. Ben burada daha çok her geçen gün insanın bunu söylediğini görüyorum Semra Hanım. Yani bir korku duvarı yıkıldı, bir dakika diyor insanlar, konuşacağım. Ne olur en fazla hani işte geliyorlar, gözaltına alıyorlar, tekrar bırakıyorlar falan filan. İşte ne yazık ki bizim dönemlerimizde bir sene, buçuk senesi gitti. Hala insanların Osman Kavala'lar, diğerleri içeride. Evet. Onlar da var. Ama hak bir gün nasıl 28 Şubat sürecinde başörtülü evlatlar bu ülkede o üniversite kapılarından haksızca sokulmadılarsa ve o gün o çocukların yaptığı haklı direniş, onların büyük bir tırnak içinde hakkını almasıyla, zaferiyle sonuçlandıysa, bugün demokrasi isteyen, sokaklarında konuşmak isteyen her kesimden, başı açık, başı örtülü, işte LGBT birey, kimse, onların verdiği bu demokrasi mücadelesi bir gün sonuç olacak. Çünkü hak bir gün yerini buluyor Semra Hanım. Bir gün hak yerini ve şu anda Türkiye'de sadece solcular, sosyal demokratlar, onlar, herkes haksızlığa uğruyor. Gün geliyor, evladı haksızca işe alınmıyor, torpilli adam geliyor, yüzlercesi AKP'li diye. Gün geliyor, İkizdere'de ki olduğu gibi, Hasankeyf'te olduğu gibi, Kaz Dağları'nda olduğu gibi bahçesine, suyuna, ağacına getiriliyor şey. Gün geliyor, iftiraya uğruyor ve herkes diyor ki artık yeter, biz hukuk içinde. Yani kimse, düşünebiliyorsunuz, bir gazeteci olduğunu söyleyen kişi koltuğumun altına diyor aldım KHK'lılar, İçişleri Bakanlığı'na gittim, iş hallettim. Halledemezsin. Yüz binlerce insan KHK'lı orada. Mahkeme kararı yok, idari kararı yok.
Sen kimsin orada? Hani vasfın ne?
Onun da haricinde. Bu nasıl bir haksızlıktır?
Aynen.
Bu nasıl bir sistemdir? Sırf bunun için bile insanların bir dakika ya siz ne yaptınız denmiyorsa, bu bizim söylemek memleket borcu. Biz gazeteci olarak söylemek zorundayız. Onlar kimisi işte ya korkusu vardır iktidarla veya başka yerde şeyi vardır. Bizim bir korkumuz yok, sizin bir korkunuz yok. Belliyiz, yaşadığımız yer belli. Ama tabii Türkiye'de sokaklarda gazeteci dövüyorlar.
Evet. Şey de çok üzücü yalnız. Bir söz var ya, biz damdan düşenin halinden anlarız. Çünkü biz damdan düştük. Hani oradan geliyoruz. Evet. Ama hani şu an damdan düştükleri halde maalesef durum ortada.
Şöyle bir şey. Ne büyük haksızlıktı Tayyip Erdoğan'ın okuduğu bir şiir yüzünden hapse girmesi.
Tabii.
Ne büyük bir haksızlıktı. Ne büyük bir haksızlıktı AKP'ye kapatma davası açılması. Ne büyük bir haksızlıktı. Ne büyük bir haksızlıktı başörtülü evlatların okula alınmaması.
Aynen.
Ama şimdi ne büyük haksızlık HDP'ye kapatma davası açılması. Ne büyük haksızlık bir cümle söyledi diye tweet attı bir tane diye hapislere insanların atılması. Ne büyük haksızlık işte LGBT bireyin veya bir kadının giydiğinden dolayı, düşündüğünden dolayı, cinsel yöneliminden dolayı işte itelenmesi, kakalanması, dayak yemesi. Aynı şey. Değişen bir şey yok.
Gençler tweet atarken korkuyor. Atmıyorlar.
Azaldı bence Semra Hanım. O bile azaldı, biliyor musunuz? Ya daha çok cesur. Çünkü haklıyız. Haklı insan korkmaz. Evet. Haklı insan mücadele eder. Ve haklı insan artık her geçen gün biraz daha fazlalaşıyor. Omuz omuza artık insanlar. Hiç kimse, yani özellikle işte o AKP kutuplaştırma araştırmaları, tabii siz de okuyorsunuz, ben de okuyorum, hep elimden geçiyor. Diyor ki kişi, çocuğumun başka partinin çocuğuyla aynı yerde okuma oynamasını bile istemiyorum diyor. Bu kadar bölünmüşüz.
Bu çok acayip.
Turkuaz Lab'in araştırmasının sonucuydu. Bakın, o çocuklar, o evlatlar, AKP'li, MHP'li, HDP'li, CHP, hepimizin evlatları. Hepimizin çocukları. Biz memleketin evlatlarıyız ya. Yani siyasette yukarıda tartışma olur, kavga olur, başka şey olur. Ama biz aşağıda oyumuzu verdikten sonra yan yana durmak zorundayız. O partinin, şu grubun evladı, çocuğu, insanı bizim hasmımız değil, bizim düşmanımız değil.
Yani
biz yan yanayız.
Toplumun olarak hep birlikteyiz.
Tabii ki de öyle, ama bunun için hukuk lazım Semra Hanım. Anayasa lazım bunun için. Yani
şahıslar konuşulmayacak da işte kurallar, kaideler olacak ki o
kesinlikle.
Yüzden şu an bir kakofoni yaşanıyor.
Hukuksuzluk yok. Hukuk yok yani. Aynen. Hukuksuzluk diz boyu olmuş durumda.
O yüzden
durumda
kişiler konuşuyor. Evet. Bir de belki bu ham bilgi şu an olabilir, evet, ama şimdi ideoloji diyoruz, kimlikler diyoruz. Hani bu ayrımlar hep buralardan yıllardır yapılıyor, evet, ama önümüzdeki dönemde teknoloji üzerinden yapılacağı söyleniyor. Evet. Bu şeyin, hani şu an bizim için belki erken bilgi olabilir ama yani şu an biz kendi içimizde bu işlerle uğraşıyoruz ama yine söyleyeceğim, dışarıda acayip işler oluyor ve teknoloji üzerinden bu rekabetler olacak, bunlar, evet, konuşulacak.
Semra Hanım, hatırlarsınız, siz de ekonomiyle ilgili olduğunuz için orta gelir tuzağına Türkiye düşer düşmez tartışmaları,
evet,
vardı.
Sayın Babacan,
Abdullah Gül hep söylerlerdi.
Çok söylüyorlardı.
Türkiye ortak gelir tuzağına düştü. Yani 2023'te 25 bin dolar olacağız falan, 10 büyük ekonomi falan. Ne yazık ki Türkiye bu patinajlar yüzünden oraya doğru gitti. Şimdi CHP'nin, Kemal Kılıçdaroğlu'nun, onların işte yeni ikinci yüzyıl hazırlık paketlerinde nasıl kalkındırırız, ne yaparız, o çalışmaları da var. Onlara da bakıyorum. Dediğim gibi umutsuz değilim ama Türkiye bir neslin ekonomik refahını, bırakın ekonomiyi bir tarafa, her şey para değil, hukuksal huzur refahını tamamen kaybetti. Yani hep şunu düşünüyorum. Eskisi kadar çok gülmüyoruz, gülemiyoruz. Sadece
peki, sebep... Yani neşemizi kaybettik. Evet,
sadece sebep pandemi de değil. Daha evvelde yani Türkiye'de yoksulluk bu haldeyken, Türkiye'de hapishanelerde bu kadar fazla siyasi olarak yatan insan varken gülemiyorsunuz, mutlu olamıyorsunuz. Karşındaki insan yoksulken, karşısındaki insan işsizken kahkaha atamıyorsunuz. Eskiden ben Galatasaray hastasıyım. Maçlar, derbiler başka bir şeydi bizim için. Şimdi bakıyorum, geçiyorum. Hani ne futbolun tadı kaldı, ne hayatın tadı kaldı. Ve bu tatsızlığı sadece Türkiye'de değil, Amerika'da Trump, Brezilya'da Bolsonaro, Hindistan'da Modi, yani popülist, Rusya'da Putin, sağ popülist liderlerin biz ve onlar yönetebilmek için bu kendi ülkelerine, biz ve onlar, ben ve o öteki diye diye bizi ayrıştırmasıyla, kutuplaştırmasıyla bu dünya ve Türkiye'de bizler. Tabii Türkiye'de Amerika ne yaptı? Hukuk olduğu için Trump'ın bu seçimleri saymayın çağrısına rağmen kendi Cumhuriyetçi Partisi'nin valileri bile uymadı Trump'ın bu demokrasi dışı çağrısına. Çünkü kurum vardı. Türkiye'de 20 yılda kurum kalmadı. Şimdi ama ona rağmen ben inanıyorum ki biz hep beraber demokrasiyi, barışı, hukuku isteyen insanlar, görüşümüz ne olursa olsun mutlaka Türkiye'de demokrasiyle, sandıkla, seçimle Türkiye'yi başka bir yere doğru çevireceğiz. Çevirmek zorundayız ve bu kadın hareketiyle, çevre hareketiyle Türkiye
yani bu
demokrasi sinyallerini veriyor.
Mi sizce?
Bence değişecek. Yani
dünyada da değişecek diyorsunuz.
Yani Trump, Biden'a karşı geldi. Bolsonaro, ya tabii yani bu ülkeleri ya da bu liderleri kutsadığım için söylemiyorum. Şimdi otururuz sizle saatlerce Avrupa'nın dönekliğini Türkiye'ye, işte aman sen bu göçmenleri bize yollama, biz sana para verelim, idare edelim.
Yani buradaki göçmenleri görmezden
buradaki
gibi.
Etik problemi veya Yunanistan'ın o döverek evet. Türkiye'sinden bıraktığı o çıplak göçmenleri veya Amerika'nın oradaki hani o ırkçılık, Floyd'u öldüren polis gibi, onları uzun uzun konuşuruz. Orada benim için önemli, şunu görebiliyorum Semra Hanım, dünyada da öyle. Demokrasi lehine bir çark dönmeye başladı. İnsanlar daha çok demokrasi istiyorlar. İnsanlar sosyal adalet istiyorlar. İnsanlar diyorlar ki arkadaş benim çoluğumun, çocuğumun, hayatımın, yaşadığım çevrenin, suyun, ağacın kıymetini daha fazla bilmeye başladılar. Bir şey dönüşüyor, Türkiye'de dönüşecek diye görüyorum, hissediyorum.
Şimdi yani programın başından beri hep şeyi konuşuyoruz ya, kişiler hep konuşuluyor. İşte iddialar, şunlar bunlar. Kurallar, kaidelerde çok sıkıntı var. Şeffaflık, hesap edilebilirlik vesaire. Bunlar maalesef konuşamıyoruz şu an. Burada şuraya geleceğim. Bir yönetim krizi mi yaşanıyor? Asıl böyle bir durum mu var? Yani bunun kaynağı tam olarak nedir?
Şimdi tabii Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi denilen Türk Tipi Başkanlık diye de zaman zaman söylenen sistemle beraber Türkiye bambaşka bir noktaya gitti. Ama hani tek başına o mudur? Değildir. Çünkü AKP'nin özellikle ilk 5. senesinden sonra, yani bazı çıpalarından sonra, çıpalardan vazgeçmesinden sonra, başta Avrupa Birliği olmak üzere Türkiye'ye patinaj yapmaya başladı. Bu patinajın tabii hani artık katmerlendiği süreç Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi oldu. Yani bir tek insanın kafasından, yani sağlık konusu mu Cumhurbaşkanı? Hepsi biliyorsunuz ilk Sayın Cumhurbaşkanı'nın cümlesiyle, işte onayıyla başlattığımız falan filan. Ama,
ya da Sayın Cumhurbaşkanı himayelerinde.
Evet, himayelerinde. Ama bir kişi ve onun etrafındaki küçük bir grupla koskoca Türkiye'nin yönetilemeyeceği, yönetilmeye çalışılırsa bilerek ya da bilmeyerek Türkiye'de küçük küçük mafya grupları, çıkar çeteleri oluşacağı, hukuk felç edilirse bir gün hukuksuzluğun ülkenin genelini etkisi altına alıp ülkeyi felç edebileceğini gördük. Yani Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, işte hani ne diyordu Cumhurbaşkanı Erdoğan bu sistemi getirirken? Dolar yarıya inecek, işte koalisyonlar faizler bitecek, faizler düşecek falan. Bütün bunlar dış politikada çok farklı bir yere gideceğiz.
Yetkiyi bana bir verin.
Evet, işte ama Türkiye bu felç halini, yani koalisyon olmayacak dendi de, bu arada siz dünyayı da izliyorsunuz. Almanya yıllardır koalisyonla yönetiliyor. Koalisyon demek aynı zamanda zaman zaman bir denge demek. Solun ve sağın birbirini dengelediği bir sistem demek. Şu anda koalisyon kötüdür diyen Erdoğan MHP'siz adım atamıyor. MHP ile beraber ancak kendini var edebiliyor. O milliyetçi söylemlerle beraber. Dolayısıyla baktığınız zaman ne dediyse tam tersi olan.
Hatta şöyle eleştiriler de var. MHP'nin çizgisine geldi diye eleştiriler de
bence
var.
Bence Semra Hanım birbirlerini o bir çizgiye çektiler. Yani hani şu MHP'nin çizgisine geldi dediğiniz zaman hani Cumhurbaşkanı ne yapsın tırnak içinde? Sizin için söylemiyorum bunu da. Hani Cumhurbaşkanı iyi de çevresi kötü. Cumhurbaşkanı evet. Çok aslında iyi politika yapmak istiyor da MHP engelliyor. Ben öyle düşünmüyorum. İkisi ortak bir noktaya doğru Türkiye'yi götürüyorlar. Yani biri birinden daha az sorumlu değil bana sorarsanız. Şimdi o sorumluluk içinde tek karar verici. Yani geçen gün yine bir yayında ya da bir yerde okudum. AKP'nin 84 kurucusundan 74'ü şu anda partide değil.
Evet.
Bu ne demek? Bu ne demek? Zaman içinde tasfiye edildiler bunlar. Şu ya da bu sebeple. Ama genelde içeriden çıkanlar, içeriden hani ayrılıp parti kuranlar veya ayrılıp bir şekilde konuşmaya başlayanlar hep ne söylüyor? Yani bu tek adamlık, bu sistemsizlik, bu ekonomideki yapılanlar, yolsuzluklarla beraber görüp, hukuksuzluklarla beraber geri çekilmeye başladık diyor insanlar. Dolayısıyla Türkiye'nin hızlı bir şekilde Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminden tekrardan parlamenter demokrasi ama tabii hani o tartışılmalı ve ortak katılma hazırlanacak bir anayasa, hukuk reformu, yargıçların ve savcıların bağımsız olacağı bir sistem üzerinden hepimizin katılımıyla o Türk, o Kürt, o işte başörtülü, o başörtüsüz falan ayrımı demeden. Olmadan demeden yan yana ya sokakta yaşıyoruz beraber. Aynen, hep öyle. Beraber yaşıyoruz. Onlar bizim hepimiz birbirimizin dostuyuz, arkadaşıyız ama kardeşlik yetmiyor. Eşit yurttaşlık. Yani ben sizinle kardeş olabilirim. O başka bir şey ama dışarıda hep beraber bir eşit yurttaşlık temelini kurmak zorundayız. Yani kardeşlik üzerinden bir şey götürülemez. Bu cümle bu bir olmaz. Hukuk, eşit yurttaşlık, birlikte yaşama, bütün bunları sağlayacağımız bir sistem kurmak zorundayız diye düşünüyorum.
Peki bu şeyde son soru olarak muhalefeti nasıl görüyorsunuz? Burada da ittifakta sıkıntılar olduğu söyleniyor. İşte Saadet Partisi tarafı biraz önce de konuştuk. Önümüzdeki dönemde muhalefet ne yapmalı? Nasıl görüyorsunuz şu anki halini? Yeni gelen partiler var.
Ya ben şöyle düşünüyorum. Tabii önümüzdeki seçimler hep konuşuluyor bu. İlk önce bir referandum seçimi. Yani ne referandum daha da? Ne demek referandum? Halk öncelikle bir şeye karar verecek. Bir, demokrasiden yana mıyız? Yoksa demokrasinin olmadığı bugünkü ya da daha beter bir ülkeyle mi yönetilmek yani istiyoruz?
Bugün İbrahim Uslu araya giriyorum özür dilerim. Programda şöyle bir cümle kullandı. Amerika'da Trumpizm mi demokrasi mi? Yani böyle bir ayrım varken Türkiye içinde Erdoğanizm mi? Demokrasi mi? Yani tırnak içinde bu şekilde kullandı.
Evet, onu duymamıştım. Çok teşekkür ediyorum. Önemli. Benzer bir şeyi Ahmet İnsel yeni bir kitap yazdı. Hı hı. Fransızcası çıktı. Ben onun notlarını gördüm. O da benzer bir hattan ilerliyor. O teorik anlamda da bunu söylüyor. Yani Erdoğanizmi tartıştığı kitapta da o söyleşide. Perspektif Online'da bu arada çok iyi bir site. Takip ediyorum. Oradaki söyleşiden gördüm ben de. Bu demokrasi mi yoksa demokrasi dışı şu andaki iyi bir sistemle mi yönetilmek istiyoruz? Bence referandumun ilk sorusu bu olacak. İkinci sorusu da bana sorarsanız Kanal İstanbul olsun mu olmasın mı ya da karar verirsek beraber ki Kanal İstanbul'la beraber İstanbul'u nasıl kaybedeceğimizi, Boğaz'ı nasıl kaybedeceğimizi de bilim insanları söylüyorlar. Şimdi ben şöyle düşünüyorum. Muhalefet artık ne yapacaksa yani ne yapacaksının işte temeli anayasa anlamında, kurumları nasıl ihya edeceği anlamında ki bugün Habertürk'te Muharrem Sarıkaya 75 sayfalık bir CHP'nin çalışmasını yazmış. Orada okudum anayasa ve yeni kurumları öneriyor Cumhuriyet Halk Partisi. Yan yana gelerek, ayrıştırmayarak bir noktaya doğru gitmek zorunda. Ama bunu yaparken özellikle HDP'yi dışlayan, İYİ Parti içinden çok fazla, o başka yerde dursun, o kendi adayını çıkarsın. Biz ya Türkiye'de insanlara anlatırsanız, seçmeyi, seçilmeyi, Kürt sorununu, birlikte yaşamı bunu anlatırsanız anlar insanlar. Hiçbir, yani demokrasi ittifakının, yani önümüzdeki seçimlerde birlikte iktidar kuracak insanları hiç kimseyi ayırmadan yan yana getirecek bir formülü artık bulup ve ortaya çıkıp söylemeleri lazım ve artık iktidarı eleştiri bitmez Semra Hanım. Eleştirmek tabii görevimiz, konuşacağız ama artık muhalefetin esas, bundan sonra hepimizin gözü muhalefette. Evet, Kemal Kılıçdaroğlu büyük bir çabayla iktidar dışındaki herkese konuşabilen bir lider. Bu önemli bir şey. İşte İYİ Partisi'yle, DEVA'sıyla, geleceğiyle, bütün HDP'siyle, bütün partilerin bir arada ortak bir platformda Türkiye'yi nereye götüreceklerine dair bir şeyi ortaya koyup bir artık yol haritasını, sadece parlamenter sistem değil, 10 maddede, 15 maddede nasıl yapacağını ve bence ki düşünüyorlar, zaman zaman söylüyorlar, bir kim ülkeyi kaç yıl hangi heyet yönetecek? Yani bana sorarsanız bakanlarına kadar. İşte X şahıs Cumhurbaşkanı adayımız, YZ işte şu kişiler Cumhurbaşkanı yardımcıları, şu kişiler kabinede şu görevlerde olacaklar ve biz Türkiye'yi bu süre içinde şu demokratik atılımlarla, şu kurumlarla, hukuktaki, yargıdaki şu bağımsızlık hareketiyle, ekonomide mesela aile sigortasıyla, mesela herkese eşit şeyle, liyakatın tekrar ihyasıyla Türkiye'yi şuraya götüreceğiz diye çok net, çok basit, hepimizin anlayabileceği ve mümkünse katılabileceği bir sistemle Türkiye'yi bir yere götürmek zorundalar. Çünkü öbür türlüsü eğer buraya kalırsa Erdoğan hakikaten çok yılların tecrübeli siyasetçisi, evet, bir şekilde gerekirse %50 artı bir kişiyi de vazgeçip başka türlü bir sisteme de çekip kendi oylarını bir şekilde işte din, millet falan diye zaman zaman böyle biliyorsunuz seçimlere doğru haçlı zihniyeti falan da başlar. Bir yere doğru çekip konsolide etmek için bir adım atabilir. O adıma karşı şimdiden muhalefetin bir demokratik inisiyatifle ortaya çıkması lazım diye düşünüyorum.
Şeyde doğru söylüyorsunuz. Yani sadece eleştiri yetmez. Çünkü çok ciddi ekonomide sıkıntılar var. Rezervlerimiz eksi de. Evet. Yoksulluk rakamları ortada. Evet. Gençlerin durumu, ümitsizlik maalesef ortada. Evet. Yabancı yatırımcı gelmiyor. Bir haber gördüm. Yabancı yatırımcı ilk 20'deki ülkelerin yabancı yatırımcıların geldiği oranları belirtmiş haber. Türkiye burada yok. İlk 20'nin içinde yok maalesef. Gibi işsizlik, enflasyon, faiz, yani o kadar çok sorun var ki hukuk biraz başından beri konuştuğumuz konular. Dolayısıyla sadece eleştiri değil, bir an önce çözümlerin masaya yatırılıp hızlı bir şekilde ortaya çıkarılması gerekiyor.
Bir cümle söyleyeyim, buyurun, güncel bir şey. Bugün Fiyat İstikrar Kurumu diye bir kurum kurdular. Biliyorsunuz fiyat istikrarı Merkez Bankası'nın sorumluluğu altındadır.
Uğur Gürses'te sanırım onunla karşı bir sosyal medyada eleştiri.
Ya, Mahve İlmez de yazdı galiba. Uğur Gürses'i Mahve İlmez de okudum ben. Hani onun eleştirisini okudum orada. Fiyat istikrarını ayarlamak Merkez Bankası'nın görevidir. Siz Merkez Bankası başkanlarını...
Yani asli görevidir.
Asli görevidir. Kendi siyasi politikanıza göre 3-4 ayda bir değiştirirseniz, Merkez Bankası'nı özel komaktan çıkartırsanız, evet, fiyat istikrarını ancak kuruma havale edersiniz ki o kurum da Mahve İlmez'in yazısında öğrendiğime göre 80 öncesinde böyle bir şey denenmiş, olmamış. Böyle hani yine yapay bir çözüm önerisi gibi ortada kalır ve buradan da hiçbir şey olmaz ama hani böyle anlık günlük çözümlerle iktidar bir yere gitmeye çalışıyor ama bunun artık erken seçimden başka bence çaresi yok diye düşünüyorum.
Murat Bey çok teşekkür ederim. Çok çok sağ olun. Konuğumuz olduğunuz Karar TV ekranlarında her zaman sizi burada bekleriz. Çok sağ olun. Çok tekrardan teşekkür ediyorum. Bugün konuğumuz gazeteci Murat Sabuncu oldu. Kendisiyle derinlemesine açıkçası birçok konuyu konuştuk. Öncelikle Sedat Peker'in iddialarını günlerdir zaten konuşuyoruz. Bu iddiaları, birçok isimler, olaylar, bu konular nereye evrilir diye konuştuk. Ve asıl şu an Türkiye gündeminde en önemli konulardan biri ekonomi. Ekonomide ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. Yoksulluk, gençlerin ümitsizliği, faizin, enflasyonun durumu, aslında konuşacak çok ciddi konular var. Hukuk bir taraftan. Biz bunları konuşmaya tabii ki devam edeceğiz başka konuklarımızla birlikte. Tekrar Murat Bey'e çok teşekkür ediyorum. Önümüzdeki hafta aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.